Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Özgül Piyade ile Hayata Dair başladı. Efendim, programı hazırlayan Özgül Piyade, program yapımcısı Nurettin Çetin. Memleketim FM'de kumanda masasında Sergül Doğan, Türkiye'nin Sesi Radyosu kumanda masasında Ali Serin ve bendeniz Cem Kırçak. Her zaman olduğu gibi hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, program 16.04'te yayına girdi. Şu anda Türkiye'de saat 16'yı 5 dakika geçiyor. Her zaman olduğu gibi 16.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Bu süre zarfında bizi arayarak sorularınızı iletebilirsiniz. Bugün konumuz nedir? Hemen onu vurgulayalım. Tembellik bugünkü konumuz. Tembellikle ilgili merak ettiğiniz ya da daha önceki programlardan aklınıza takılan bir husus varsa o konularda da bize soru sorabilirsiniz. Tembellikle de ilgili bugünkü esas konumuz soru sorabilirsiniz. Telefon numaralarımızı hemen sizlere iletelim. Artı 93 112 463 34 19 463 34 21. Tekrarlamakta fayda var. Artı 93 112 463 34 19 463 34 19 ve 463-34-21-19 ve 21'den bize ulaşabiliyorsunuz. Facebook ve Instagram başlığımız, bir başka deyişle adresimiz TRT Hayata Dair. TRT Hayata Dair dedikten sonra Sayın Özgül Piyade'ye de ben merhaba diyorum.
Merhabalar.
Geçen haftadan bu yana Evet. Nasılsınız?
Elhamdülillah. Şükür. Siz de iyisiniz.
Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok şükür. Efendim, şimdi sevgili dinleyicilerimize de konuyu vurguladık. Evet, tembellik. Şimdi öncelikle tembellik nasıl bir olgu? Sizden onu biz bir rica edelim. Yani hepimizin hayatında vardır. Evet. Hepimiz deriz işte o tembel veya bugün tembellik yaptım falan, ama işin psikolojik tarafı nedir? Tembellik nasıl bir olgu?
Aslında kimsenin kabul etmediği, kendisinin öyle tanımlamadığı bir kavram tembellik. Ama arkasına sığındığı bir nokta yani. Tembelliğin kamufle yönleri vardır. Birkaç tane yüzü vardır. İşte sorumluluğunuzu yerine getiremezsiniz. Savunma mekanizması kullanırsınız. Bahaneler üretirsiniz. Aslında tembellik vardır. Canınız bir şey yapmak istemez. Aslında orada biraz keyfiyet istersiniz. Ama işte görevinizi yapmanız gerekir orada. O kadar da keyfiyet iyi değildir gibi düşünülür. Ama işte kamuflesi orada canım istemiyordur. Veya işte orada hiç elim ayağım kolum kalkmıyor gibi psikolojik anlamda bazı hastalıkları öne sürerek kendinizi bununla kamufle edebilirsiniz. Yani tembellik aslında kişinin konumuna göre, yaşına ve durumuna göre üstüne düşen görevlerini yerine getirme noktasındaki zafiyetidir.
Ama biz şimdi, ben okul dönemini hatırlıyorum. Çocukken tanışıyoruz bu kavramla.
Tembel çocuk.
Tabii. Evet. Şimdi okulda her sınıfta çok çalışkanlar vardır, evet. Sivrilen öğrenciler vardır, vasat öğrenciler vardır. Bir de hakikaten kendinden hiçbir şekilde umut beklenilmeyen çocuklar vardır. Çünkü derslerini aksatırlar, öğretmenlerinin bütün uyarılarına rağmen en ufak bir önlem alınmaz ve o çocuk tembel bir şekilde gelir ve gider, hatta sınıfta kalır. Şimdi sınıfta da aslında çocuklar da çok acımasızdır. Siz
tabii,
daha iyi
bilirsiniz.
İlkokul
dönemi öyledir.
İlkokul dönemi öyledir. Yani ağzına geleni çocuk söyler hiç düşünmeden ve o dönemde takılan unvanlar, lakaplar, sanlar neyse
ömür boyu devam eder.
Ömür boyu da devam eder. Yani bir sınıfın içerisinde bir çocuğun tembel unvanına sahip olması aslında onun için çok kötü bir
eski
şey değil mi?
Eski eğitim sisteminde sıralar ayrılıyordu. İşte burada tembeller oturur, burada çalışkanlar oturur gibi öyle bir nokta vardır. Halbuki oradaki nokta şudur. Tembellik dediğimiz konuda çocukluktan başlayan tanımlama ve kişinin onun içine girdiği bir dünya olarak düşünelim. Burada yine anne babanın sorumlulukları vardır. Yani anne baba bir çocuğu yetiştirirken kendi sorumluluklarının içinde çocukların yaşına göre, konumlarına göre onların üzerine düşen görevlerini yapması için anne babanın bir tekniğe ihtiyacı vardır. Yani okuldan gelen çocuk ne kadar ders çalışacak, kaçta yatacak, kaçta kalkacak, ne yiyecek, ne içecek, okula nasıl gidecek, çanta hazırlığı nasıl olmalıdır, öğretmeni nasıl dinlemelidir, arkadaşlarıyla ilişkileri nasıl olmalı. Bunların hepsi anne baba evde planlar, sonra okul ortamına geldiği zaman da öğretmen de bu planın içinde yer alır. Ama bunu yapmadığı zaman anne baba bunu sanki çocuk yapacakmış gibi düşünüp kuralları eğitimini vermediğinde okula giden çocuk öğretmeninin ona verdiği emirleri ya da görev dağılımlarını almakta üstüne bir görev kabul etmez o noktada. Yani sanki o sınıfta o diğer çocuklar gibi onları alıp kullanmak zorunda değilmiş gibi düşünmeye başlar. Yani tembellik aslında aklı kullanmama durumudur.
Yani aklı kullanmama.
Tabii aklınızı kullansanız tembel olmazsınız.
Bu da
neden? Şimdi şöyle bir şey, uykunuz var. Uyku bir ihtiyaçtır. Ama siz farz edin ki işte 8 saat uyumanız gerekiyor. Bilimsel size bunu söylüyor değil mi? Yorgunluğunuz da yok, ekstra bir durumunuz da yok. Yani bir gece önceden de bir hani uykusuzluk probleminiz yok. Evet. Siz işte hafta sonu diyor ona kadar uyuyorsunuz. Nedir bunun noktası? Aklınızı kullanmıyorsunuz. 2-3 saatiniz boşa gidiyor yani. Şimdi farz edin ki 8'de kalkmanız gerekirken 11'de kalkıyorsunuz. Hafta sonu diye beyninizi uyutmanın, beyninize darbe vurmanın ya da vakti harcamak gibi hakkımız yok ki.
Ama savunma mekanizması da şöyle. Hafta içi zaten sabah çok erken kalkıyorum.
Tabii, tabii.
Hiç olmazsa bir keyfini süreyim yani, evet, hafta sonu da.
İşte orada nedir? Hafta içi erken kalkmak bir zulüm değil ki, hafta sonu bunun bir keyfini süresiniz. Yani insan vücudunda sürekli aklınızı kullanmak, doğru yapmak, ömür çok az, üretime katkıda bulunmak, işte günü yaşamak. 11'de kalktınız, kahvaltı yaptınız, oturdunuz, 2 saat televizyon karşısında bir şey seyrettiniz, sonra kalktınız, işte vaktinizin gitti, 7-8 saati boşa gitti o noktada. Hani her giden zaman ömürden gidiyor. Bir daha da gelecek bir nokta yok. Kıymetli şey vardı, işte sağlıklı zamandır. Sağlıklı zamanı kaybettikten sonra çok da akıllı olduğunuzu düşünemezsiniz. O yüzden de çocuklarda tembellik kavramı, çocuklar akıllarını kullanma kavramlarını bilemezler. Keyfiyetli varlıklardır. Canların istediklerini yaparlar. Anne babalar da çocuklara canların istedikleriyle akıl arasındaki dengeyi kuran varlıklardır. Eğer çocuğa düşünmeyi, akletmeyi, işte görev dağılımını ve bunları yapabilme gücünü verirse anne baba, çocuk ömür boyu bunu sorumluluk olarak yerine getirir.
Şimdi hemen ortaokulda yaşadığım bir hadiseyi paylaşacağım. Ve bu konudaki fikrinizi tabii çok merak ediyorum. Somut örnek, Hüsnü diye bir arkadaşımız vardı. Hiç çalışmaz. Hakikaten yani derslerle hiç ilgisi yok. Ve çok iyi niyetli de bir biyoloji öğretmenimiz vardı. Ve dedi ki artık sene sonu geliyor. Hüsnü dedi kalk bakayım falan. Hüsnü kalktı. Bak oğlum dedi, sana kitabın şu sayfasından şu bölümü veriyorum. 1,5 sayfa falan. Bir hafta var, sınıfa da döndü. Hepiniz dedi tanık mısınız? Tanığız hocam falan. Evladım dedi bunu çalış gel. Aldığın notlar benim için önemli değil. Sınıfına geçeceksin dedi. Hı hı. Tamam mı? Tamam dedi Hüsnü. Ama Hüsnü de hiç konuşmuyor. Yani önüne bakıyor tamam diyerek. Ve bir hafta geçti. Öğretmen girdi. İşte baktı bir iki arkadaş tahtaya kaldırdı falan. Sıra Hüsnü'ye geldi. Hüsnü gel bakalım dedi. Geldi. Hadi bakalım anlat bize dedi. Sen dedi işte geçen hafta şunu vermiştin falan. Anlat dedi. Ve Hüsnü yere baktı.
Anlatamadı.
Yok yani, hı-hı, bir şey yok. Ama, hı-hı, onun klasik bir hareketi vardı. Bir şey söylenildiği zaman devamlı yere bakardı, hı-hı, çalışmadığı, hı-hı, için. Ve gene yere baktı. Yani öğretmen kriz geçirdi diyebilirim.
Hı-hı. Aslında onu öğretmenin bilmesi gerekirdi. Nedeni şudur. Çocuklarda bulunduğu gruptan ayrılık gösterdiğinde çocukta şöyle bir düşünce olmaz. Yani ben çalışmadığım için, öğretmeni dinlemediğim için, ödevlerimi yapmadığım için, sorumluluklarını yerine getirmediğim için böyle yaptım, böyle oldum demez. Der ki onlar benden daha akıllılar, ben daha akılsızım. Onlar benden daha başarılı, ben daha başarısızım. Kendinde eksiğe yontma başladığı için çocuk orada
kaçış
çıktığında,
aynı zamanda değil
tabii,
mi?
Evet. Kaçış da oluyor ama orada zaten değersizlik olduğu için çocukta sosyal anlamda öğretmenin karşısında kendini ifade etmek konusunda problem yaşar. Arkadaşların içinde kabul edilmediği için kullanılan redden dolayı mecburen sınıftadır. Ama orada ne yapar? Arkadaşlarına benzemediği için bu benzememeyi bir gerilik olarak algıladığı için o küçücük bir noktadaki bir derse çalışıp gelip çocuğun hayata bir katkısının olmasının onun için hiçbir anlamı yoktur. Yani zaten o çocuk orada hem çekingenlik, hem utangaçlık, hem değersizlik duygusu, hem güvensizlik duygusu hepsi beraberinde çocuğun kendini ifade etmesine fırsat vermez. Oradakini okumuş olsa bile mutlaka onu çalışmıştır. mutlaka orayı okumuştur öğretmen dediği için, ama kendini ifade etme gücü yoktur. Şimdi tembellik dediğimiz kavramdaki nokta şu: gerçek tembelliğin ne olduğunu çıkarabilmemiz için kişinin hayatındaki duruma baktığımızda, yani acaba güvensizlik durumundan dolayı mı bunu yapmış? Aslında yoksa bir sorumluluğunu yerine getirmekte zorlandığı için mi kendini tembel ilan etmiş? Yoksa gerçekten aklı çalışmıyor mu bu konuda? Gerçekten mi bir tembellik yapısı var? Ya da etraftaki insanlara, yani ben aslında bunu yaparım ama tembel biriyim, ya da çalışmak istemiyorum deyip bir savunma mekanizması mı kullanıyor? Onun hepsine bakmak lazım. Yani çocuklukta tembel değildir çocuklar. Bir öğretmen çocuğa tembel diyebilmesi için onu anne babaya söylemesi lazım. Anne babadır tembel olan. Eğitimcidir tembel olan. Neden? Çünkü çocukta böyle bir kavram yoktur. Çocuk zaten keyfi bir varlıktır. Ne yapacağını bilemez. Verilen görevlerle ilgili bunları yerine getirme konusunda başarısı çok da kolay söz konusu değildir. O yüzden de bizim tembellik kavramında ilk önce çocuklarımızı tanımlayabilmek için kendimize bakmamız lazım. Ama anne babalar şöyle derler: hocam ben tembel değilim ki. Ben işime gidiyorum, paramı kazanıyorum. Anne olarak farzım ki evdeysem yemeği yapıyorum, temizliği yapıyorum, her şeyi yapıyorum. Yani benim o noktada bizim yanlış bir örneğimiz yok ki. Herkes çalışkan bizim evde. Herkes görevini yerine getiriyor. Burada anne babanın çocuktaki sorumluluk duygusunu geliştirme kavramını bilemediği için çocuk okula çantayı hazırlamadan gider. İçinde ne olduğunun önemi yoktur. Ödevini yapmadan gitti. Gitti bir öğretmen kızsın der. Öğretmen kızmadı. Geldi, anne de kızmadı. Çocuk sınıfta parmağını kaldıramadı. Bu sefer ne yaptı? Çekilmeye başladı. Utanmaya başladı. Ondan sonra artık kendini tanımlar koyar. Çocukta çok fazla güç vardır. Yani çalışkanlık, gayret, korkaksızlık, o kadar felaket güç vardır 11 yaşına kadar. Ama biz onu törpüleye güçsüz hale getirebiliriz. Yani o yüzden de çocuk ben böyleyim der, kabullenir. Bunun tembelliğin ne anlama geldiğini bilmez kavramın.
Bilmez, anlıyorum.
Ama sonra büyüdüğünde bakar ki diğerlerinden birçok şeyim eksik. Ha der, demek ki ben tembelmişim. Demez ki ya bundan bir kurtulayım, bundan bir harekete geçeyim demez çocuklukta.
Şimdi siz bunu söyleyince bazı tanımlamalar benim aklıma geliyor. Şöyle ki, yıllar sonra liseden ya da işte ilkokuldan bir arkadaşınızla karşılaşıyorsunuz. Durumu çok iyi. Multimilyarder. Ve hemen yakınınıza dönüp ondan uzaklaştıktan sonra, inanılır gibi değil, bizim sınıfın en
tembel çocuğu,
tembel, en pısırık adamıydı. Ne hale gelmiş, evet, falan. Evet. Nasıl oluyor?
İşte orada bir noktada bir hoca onu keşfetmiştir. Evet. Bir sosyal faaliyete katılmıştır. Bir noktada bir güven duygusu ortaya çıkmıştır. Yani tembellik yetişkinler için hayatın zorluklarından kaçmak anlamında kullanılan veya zamanı boşa harcamak için, yani dinlenme adına kullanılan bir nokta. Yazın tatile gittik, denizde işte uzandık, şezlonga uyuyoruz. Niye? Tembellik yapıyoruz. Niye? Yani bu bir dinlenme değil ki orada. Yani beyin çalışmadığı sürece sizi sorun anlamında demiyorum. Yani bir kitap okumuyorsanız, biriyle sohbet etmiyorsanız, bir olayla meşgul değilseniz, siz o zaman ya kendinizi yok sayıyorsunuz. Tembellik dediğiniz şey yok saymaktır kendinizi. İşe yaramama duygusudur. Yoksa tatile gidiyorum, evet, yarım saat denizden çıktıktan sonra dinleniyorum. Yarım saat sonra odama gidiyorum, kitabımı okuyorum. Olabilir. Şimdi kahvaltı sofrasına oturuyorsunuz değil mi? Dışarıda arkadaşlarınızla. Kahvaltı yaptınız, saatlerce oturuyorsunuz. Niye? Neden? Ben şimdi bazen misafirliklere gittiğim zaman diyorum ki tamam geldik, oturduk, sohbet edik, alasmadık, gideyim. Yani niye oturayım fazla? Her vaktin gitmesi de tembelliktir. Bomboş oturuyorum orada ben. Yani eliniz, kolunuz, kalbiniz, gözünüz, beyniniz bir işe yaraması lazım o noktada. Televizyonun karşısına koydunuz kafanızı, işte rastgele ne varsa izliyorsunuz kumanda elinde. Bu bir tembellik. Ne demektir tembellik? Siz kendinizi değerli hissedip bir şeyler üretmek, bir yere varmak, bir sonuç oluşturmak istemiyorsunuz. Aslında bizim yaratılış yapımızda şöyle bir nokta var. Bir insan eğer inanıyorsa yaratılış noktasına, bir işi yapar, başka bir iş yaparken dinlenir. Oturarak dinlenme olmaz o noktada. Hadi tabii yük taşımışsınız, beliniz ağrırmıştır, oturmuşsunuz, tamam mı? Kalkar yine devam edersin. Bizdeki nokta şu: sanki işe gitmek, işte evi temizlemek, alışveriş yapmak filan, bunlar zulüm bize sanki. Yani böyle bir zorlanma. Başka ne olacak insandan, potansiyel ne çıkmasını bekliyoruz? Yani şimdi şurada bir program yaparken bir değer var. Yani bir şey sunuyorsunuz, bir şey kazanıyorsunuz. Sizin bir yapınız açığa çıkıyor. Bunu sizi zorlayan bir noktası yok. Bundan kaçmak, ya ben çok program yaptım, yoruldum, gideyim dinleneyim diyebilmeniz için gerçekten bir şekilde bir yorgunluğunuzun olması lazım. Yani insanın beyni çalışınca yorulmaz ki. Gelin kolumuzu dinlendirelim. Yorulur bu kol sabit tuttuğumuzda. O yüzden de dinlenme kavramıyla tembellik kavramını ya da vakti boşa harcama kavramı aslında tembelliğin içindeki bir kamufle olmuş davranış şekilleridir. Onun için bir toplum tembelse oradaki bireyler sorumsuz insanlardır. Aklını kullanmayan insanlardır. Çok çalışmak insanı yormaz. Hani vardı ya, çalışan demir ışıldar mıydı?
Evet.
Değil doğru. Böyle bir ifade doğru. Var. İnsan aklını ne kadar çok kullanırsa o kadar çok beyin daha aktif hale gelir. Ve tabii orada bir nokta şu vardır. Yani sorunla karşılaşmaktan ziyade hani bir üretime yönelik olması. Mesela üniversite öğrencilerini biliyorsunuz hedefi koyacaksınız. Sistem size diyor ki şu konuları şu detayda bilirseniz başarılısınız. Öğrenci gelip sistemi eleştiriyor. Öğretmeni eleştiriyor. Kendi sıkıntılarını söylüyor. Tamam diyorum ben. Sistem böyle. Tamam. Sen de çok yorgunsun. Tamam böyle. O zaman yine ne yapalım? Yani bana tembelliği kamufle bulma. Yani orada ne var? Sisteme rağmen. Kabul etme. Bir tek sistem var. Kendi yorgunluğuna rağmen, var olan imkansızlıklara rağmen senden bir şeyin çıkabilmesi senin aklını kullanıp var olan negatif durumu pozitife çevirmen demektir. O zaman sen tembel değilsin demektir. Yani tembel çalışmamak anlamında. Anlıyorum. Çalışmaktan yorulmak anlamında.
Şimdi Sayın Sevgi Öz sosyal medya aracılığıyla bize ulaşmış ve demiş ki 12 yıllık evliyim. Eşim evliliğimiz boyunca girdiği işlerde uzun süre çalışmadı. Çeşitli bahanelerle hep işten ayrıldı. Bu durum ekonomik olarak bizi çok zorladığı için ben çalışmak zorunda kaldım. Ben çalıştığım için eşim daha tembel hale geldi. Ne yapmalıyım? Bu sorunun bir çözümü var mı?
Şimdi çok önemli bir nokta. Şimdi bir farz edelim ki 20 yaşlarında bir beyefendi 12 yıllık 32-35 yaşlarında 40 yaşlarına yakındır. Her işten ayrıldı. Ne demiştir? Burada patronla bir problem var demiş. Bu çok fazla zaman harcatıyordu. Bunun parası az gibi söylemiştir o noktada. Hepsine bir bahane bulmuştur. Zaten bir insan bahane buluyorsa birçok noktaya, çözüm üretemiyorsa, akıldaki, hani daha önce programda konuştuk ya, problem çözme yeteneği. Problem çözme yeteneğini geliştirememişse, kendinden faydalanamıyor demektir. Yani bu bedenin ona sunduklarından faydalanamıyor demektir. Şimdi insan bir işle ilgili bir problem yaşadı değil mi? Oturup kriter eder. 10 tane madde koyar. Ben 10 tanenin kaç tanesini burada bulabiliyorum? Bunu burada bulamıyorsam başka nereye gidip bulabilirim bu noktada? Nasıl yapabilirim? Yani buradaki kazana, burada benim için eksik olan şeyi başka bir yerde telafi edebilir miyim? Yoksa buna benim burada zorlanmalarımı aşmak için gayret mi etmem gerekir gibi birçok soruyu sorması lazım. Bu soruları sorabilmek için düşünme aklına, idrak aklına, fikretme aklına, irade aklına sahip olmamız gerekiyor. Şimdi buradaki beyefendi bunu, yani ben bir erkek olarak ne olabilir ki en zorladığınız, inşaatta çalışıyorsunuz, zaman yorulursunuz, akşam gider dinleniriz eğer fiziksel bir hastalığınız yoksa. Sabahleyin kalkar yine işinize gidersiniz. Ben evliliyim. Eşim var, belki çocuklar var. Bunların sorumlulukları var. Onların sorumlulukları, benim kendi ihtiyaçlarım var. Topluma karşı sorumluluklarım var. Benim şu potansiyelimden ne çıkar acaba? Yani şu bardak bir işe yarıyor. Acaba benden ne çıkar? Ben ne işe yarayabilirim? Hani ben niye bu alemde geldim, bir yer tutuyorum? Benim bu tuttuğum yerin bana, çevreye artısı ve eksisi nedir diye bir kriter etmesi lazım. Şimdi bunu kriter etmediği için hanımefendi de bakmıştır ki evde hiç kimse bir şey yapmıyor. Ben de ne yapayım yani, bekleyeyim mi? Yani aç kalıyorsam ya da çocukların ihtiyacı karşılanmıyorsa. Hanımefendi çalışmaya başlamıştır. Eşi daha tembel hale gelmiştir. Geldi. Buradaki nokta şu durum var. Ya bu evliliği yürütecek hanımefendi bu şekilde. Beyefendi atıl bir duruma düşecek. Sonradan psikolojik problemler de çıkarmaya başlayacak. Niye? Depresyona giriyor, yetersizlik duygusu veya sosyal çevreden koptuğu için arkadaşsızlık oluyor. Cebinde parası olmadığı için, ihtiyaçlarını karşılayamadığı için, çevredekilerin ihtiyacını karşılayamadığı için birçok problemler yaşıyor. O yüzden de burada hanımefendi ya parayı kazanıp getirip eşine ben karşılıyorum, sen kendi ihtiyacın neyse, hani sen kendini istediğin bir iş bul, çalış, istediğin zaman çık gibi ona bir geniş alan tanıyacak. Ya da o parayı getirecek, eşinin evde bir hasta model olarak oturmasını kabullenecek bu noktada. Ama en doğrusu, yani ben katkıda bulunuyorum ama sen işten girip çıkıyorsun, ama önemli değil. En azından yine biraz çalışabilirsen iyi olur diye düşünmesi lazım. Ben öyle bir terapide vardı. Beyefendi çok Hacettepe'de yüksek matematik okumuş ve doktorasını yapmış bir beyefendi. Girdiği alanlarda işle ilgili, eşi var, çocukları var. Şöyle söylüyor: burada gidiyorum çalışıyorum ama benim kapasitemin altında çıkayım. Benim kapasitemin altında çıkıp hiçbir şey yapmıyor. Çocuklara matematik dersi öğret, onu da yapmıyor. Eve para getir, onu da yapmıyor. Kayınvalidesinin ve kayınpederinin desteğiyle geçiniyordu. Oradaki nokta, kapasitenizin üstünde, siz daha yüksektesiniz yani. Eğitiminiz iyi. Fark etmez ki. Orada yapacağınız iş sizin gücünüzün içine mi? Evet. Orada kendinden bir şey vermek, emek harcamak insana zor geliyor. Yürüyüş yapmak gibi. Arabaya alışmışsanız yürümenin zor gelmesi gibi. İşte uyku size bir keyif veriyorsa az uykunun size sıkıntı vermesi gibi. Misafir ağırlamak zor geliyorsa misafirsizliğin daha kolay gelmesi gibi. Yani bir noktada kaçıştır bu.
Anlıyorum.
Evet.
Türkiye'de saat 16.24 Özgür Piyade ile Hayata Dair programı devam ediyor. Şimdi bir müzik arası diyoruz. Kayağına kulak vereceğiz. Bir aşk hikayesi.
Senin için bu gönül ikimizin hiç sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.
Efendim Türkiye'de saat 16.32. Özgür Piyade ile Hayata Dair programı Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de devam ediyor. Bu arada konumuz tembellik, hatırlatmakta yarar var. Belki radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Tembelliği ele alıyoruz. Ve bize bu konuda soru sormak isteyen değerli dinleyicilerimiz +90 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabiliyorlar. Instagram ve Facebook'taki adresimiz ve başlığımız daha doğrusu TRT Hayata Dair dedikten sonra yine sosyal medyadan bize ulaşan bir değerli dinleyicimiz yazmış. İlkokul 3. sınıfa giden bir oğlum var demiş Sayın Duygu Kara. Ders çalıştırmak konusunda çok zorluk çekiyorum. Ödevlerini yapmıyor, ders çalışmıyor. Ben üzerine gittikçe benimle inatlaşıyor. Okul başarısı da düşük olduğu için tembel olarak anılır hale geldi. Çalıştığında başarılı olacağını düşünüyorum ama ders çalıştırma konusunda nasıl bir yöntem kullanmalıyım demiş.
Evet, şimdi tembellik kavramını işlememizin altına yatan neden? Aslında tembellik kavramının içindeki o bazı davranış şekillerini iyi ayırt etmek gerekiyor. Eğer tembel diye bir tanımladı kullanırsanız kişiyi tanımlamış oluyorsunuz orada. Mesela bazı anne babalar gelip şunu söylüyorlardı. Ya benim çocuğum tembel. Bir bakıyorsunuz nota 10 dersten 7 tanesi, 3 tanesi zayıf ya da düşük. Neyse ki anne baba 7 tane derste başarısı var ama sanırım işte Türkçe, İngilizce ve matematikte sorun var. Bunu nasıl çözmeliyiz derse o zaman tanımlamaktan ziyade var olan bir sorunu çocukla olan noktada ailece nasıl olumlu bir sona götürebiliriz, buna bakıyorlar. Onun için de biz tembel ya da çalışkan ya da huysuz ya da öfkeli ya da aksi tanımlamalarını yaparken aslında burada gördüğümüz birkaç davranışı baz alarak genel bir tanımlama yaparsak, o kişinin genel yapısı olmasa bile o, bu tanımlama ister istemez bir elbise gibi kişinin üzerinde kalır ve kişi o elbiseyle dolaşır. O yüzden bir kere tembel tanımından ya da buna benzeyen negatif tanımlardan vazgeçmemiz lazım. Kişiye bu tanımı, onun belirtileri olsa bile tanımlamamak gerekir. Birinci noktamız bu. Hem yetişkinlikte bunu yapmamak gerekir hem de çocuklarla ilgili noktada. Şimdi burada okula giden bir çocuğun ders çalışması gerekiyor. Birinci konu bu. Bir, çocuk ders nedir biliyor mu? Üçüncü sınıf. Ödev yapma konusunda nedir? Sorumluluk duygusunu biliyor mu? Dersi dinleyebiliyor mu? Okumayla ilgili kavramı nedir? Matematiksel işlerini anlıyor mu? Eve geldiğinde ders çalışmayla ilgili bir plan program var mı? Televizyonu ne kadar seyrediyor? Yetiştiremediği bir noktada aile ne kadar destek oluyor? Gibi birçok bunun aşaması var. Şimdi anne, okul başarısı düşük olan çocuk tembel değildir. Sadece okul başarısı düşüktür. Yeteri kadar çalışmıyordur. Yeteri kadar dinlemiyordur. Yeteri kadar öğrenmiyordur. Birçok tanım var bunun. Çalıştığında başarılı olacağını düşünüyorum demesi zaten, eğer bir çocuk zihinsel anlamda okula kadar gidebiliyorsa ve görüntü olarak da zihinsel anlamda bir gerilik yoksa, her çalışan başarır zaten. Zihinsel anlamda problem olan kişi de performansı kadar bir başarı gösterebilir. Zaten biz onu da bir tembel olarak tanımlamayız. Deriz ki bu kadar var, bu kadar sonuç alıyor. O yüzden de ilk önce okulda veya dışarıdaki tanımlamalarla ilgili noktalarda evde gelip bak, arkadaşların çalışkan sen tembelsin, bak öğretmenin sana tembel diyor ya da bak abin çalışkan sen tembelsin gibi tanımlamalardan vazgeçmemiz lazım. Yani hayatımızda keyfi bir şey yapacağımızda veya biraz tembellik yapayım noktasını bile kullanmamamız gerekiyor. Yani tembel tembel niye oturuyorsun, bu kavramı bile kullanmamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok negatif bir tanım. Yani kişinin kendini yok ettiği, hiç işe yaramadığı bir tanım gibi. Affedersiniz, hani eşek der ya, tembeldir hayvan olarak kullanırız ama o da bir yük taşır yani. Tembel değildir.
Tembel olur mu? Zavallı eşekçikler yani.
Ama işte ona öderler.
Dünyanın neden? Yükünü taşıyorlar.
Dünyanın yükünü taşır ama zorla taşır. Bir işi zorla yaptığınızda çok da aklınızı kullanmıyorsunuz demektir. Yani bir mecburiyetiniz var. Halbuki biz işe yarama duygusu, kendinizle ilgili noktada sizden ne çıkar, ne sonucu olur, aklınızı nereye koyarsınız, buna bakmakla programlanmamız gerekiyor. O yüzden de hanımefendi şöyle yapacak. Bakacak, 3. sınıfa giden çocuk ne kadar çalışabilir her derse? 15 dakika. 4 tane 15 dakika çalıştıracak. Okuldan 1 de geldi. 2'ye kadar oyna, yemek ye, dinlen, çizgi filmi seyret. Bitti. Gel bakalım. 2'de oturacaksın 2 çeyrek. Sonra 15 dakika kitap okuma. Sonra mola. 3'te oturacaksın 3 çeyrek. Ne yapacaksın? Matematik soruları. Sonra 4'te oturacaksın 4 çeyrek. Ne yapacaksın? Hayat bilgisi. 5'te oturacaksın 5 çeyrek. Yabancı dil varsa ya da başka da. 4 tane 15 çalıştı 1 saat eder. Zaten 1 saatte bütün konu biter. Ondan sonra işte televizyon seyredebilirsin. Oyunu oynayabilirsin. Veya işte oyuncaklarında bir şey yapabilirsin gibi bir program olması lazım. O yüzden anne, okula giden çocuklarla ilgili annelerin tanımlama yerine bu yaş çocuğu ne yapılmalı, ne kadar çalışmalı, kaç dakika ara verilmeli, kaçta uyumalı gibi bilgi birikimlerinin olması gerek ve bu bilgiye göre yol haritasını çizmesi lazım. Onun için ya sen çok çalışkansın, bak niye başaramıyorsun, sen bir tembel misin, bak çok çalıştığın zaman, soyut kavramların çocuk için bir anlamı yoktur. Bir, iki, tembel demek birine, kimse kabul etmiyor tembelliği, tembel demek birine eleştiri getirmektir. Beni eleştirdiniz. Eleştirme de beraberinde savunma mekanizması getirir mi? Getirir. Ben tembel değilim dedim. Savunma mekanizmasını kullandım. İki, tembellik yapmak dediğimiz kaçmak, kendi yeterliklerini ortaya koymamaksa, aklını kullanmamaksa, idrak etmemekse, farkında olmamaksa, zaten kişide bir eksik var. Bir de siz tanımladınız. Tanımladım ben, o zaman böyleyim.
Başka bir şey soracağım. Gerçi yine dersle ilgili ama ben farklı bir alan olduğunu düşünüyorum. Bazı çocuklar, bazı öğrenciler çok dikkatlidir. Dersi çok iyi takip eder. Ve sonra çalışmasa dahi, ki hayret uyandırır çevresinde. Ya bu çocuk hiç çalışmıyor, girdiği her sınavdan çok iyi not alıyor şeklinde tanımlamalar olur. Bazıları da dersi hiç dinlemez, sonra çalışmak üzere telafi etmeye gayret eder ama bir türlü de başarılı olamaz, bocalar. Burada tembellik giriyor mu devreye gene?
Girer, şöyle girer. insanların farkındalıklarını yükseltmemiz gerekiyor ki olaylar üzerinde yorumlar yapılsınlar ve her yorumla da aklını kullansın. O konuda bir fikir beyan etsin. O fikri kullanırken de beyin daha çok çalışsın. Şimdi o çok hiç çalışmadığı halde başarılı olan çocuklar ileride beklediğimiz performansı göstermeyebilirler. Çünkü birçok şeyde okumakla, yazmakla, anlamakla, dinlemekle olur birçok konu. O yüzden de çocukluk döneminde farkındalığı yüksek olan çocuklar belli bir zamana kadar çok çalışmasa da başarılı olur. Çünkü dinlemeyle öğrenmeye başlar. Peki niye o çocuk sürekli gözü açık? Sürekli niye dış dünyadan haberdar? Haberlerdeki duyuyorlar. Mesela bana terapiye gelen çocuklarla ilgili bazen sorarım işte. Şu an ülkede hangi sorun var? Ya da yurt dışında hangi sorun var? Veya bu ülkenin şu an cumhurbaşkanı kim? Veya işte Milli Eğitim Bakanı kim? Veya işte şu an hangi mevsimdeyiz filan? Aynı yaş gruplarına baktığımızda bir çocuk bütün noktaları tek tek tek söylerken aynı okula gidiyorlar. Diğer çocuk bundan haberdar değil. İçe dönük dediğimiz, ben ne yerim, ben ne içerim, nasıl uyurum, nasıl rahat edebilirim, beni düşünen kişiler tembel kişilerdir. Tanımlama varsa yani. Ama dışarı dönüp kendiyle beraber acaba kardeşim yemek yedi mi? Annem geldi mi? Babam nerede kaldı? İşte komşumuz ne oldu? Arabaya binen çocuk, bazı erkek çocuklar vardır. Arabayla ilgili her şeyi öğrenirler. Bazıları böylece dururlar o noktada. İşte bu çocuklukta anne babanın 6 yaşına kadar çocuktaki farkındalığı geliştirmesi. Yolda giderken işte dışarıdaki binalara bakması, anne babanın dışarıyla soru sorması ya da haberlerin yorumunu yaparken çocuğu katması veya okulla ilgili bir noktada şu öğretmenin ismini bilmeyen çocuklar var. Hemen bizde ilk tanışmada nerelisin, memleketin nedir, ne iş yaparsın diye bir soru vardı bizlerde, yetişkinlerde. O da bize bindik. Nereye gidiyorsun, kaç çocuğun var falan. Hemen konuşuruz, o sohbet ederiz. O sohbet etmek yeni gençleri rahatsız eder. Ya sana ne yapacaksın benim hayatımdan gibi. Bizde memleketi sormak ve küçük küçük bilgiler vermek aslında bir noktada yanında oturan insanı bir tanımak istiyorsun. Tabii. Farkında olmak istiyorsun. Ya kim bu yanımda oturan? Hiç tanımıyormuş gibi bakmak da insana çok, hani hiç yanında biri yokmuş gibi. Bu da yanlış bir hareket. Çünkü sosyal bir varlıksın ve yanındaki insanla bir selamlaşma ihtiyacı hissediyorsun. İşte burada çocuklarda bu farkındalığı geliştirdiğimiz zaman çocukta tembellik dediğimiz aslında öğrenmeme, tembellik dediğimiz aslında fark etmeme, tembellik dediğimiz aslında çalışmama, tembellik dediğimiz sanki öğrenmenin, aklını kullanmanın kötü bir şeymiş ve zor bir şeymiş gibi algılanma durumunu çocukluktan anne bertaraf etmiş oluyor. İşte
farkındalık dediniz, ben burada veliye de gideceğim. Bazı şöyle tablolarla karşılaştığımız olur, bilmiyorum siz karşılaştınız mı? Çocuğu görürsünüz, adamın oğlu vardır, kızı, biz hadi oğlu var diyelim. Maşallah ne kadar büyümüş, kaçıncı sınıfa gidiyor diye sorarlar. Sen kaçıncı sınıfa gidiyordun oğlum der. Şimdi bu adamın hayatta sırtı yere gelir mi? Gelmez.
Gelmez.
Bunun derdi de olmaz.
Evet.
Tasası olmaz.
Ama insan değil ki o zaman.
yani şimdi, ama var değil mi böyle tipler?
Çok.
Çok.
Tabii. Tabii. Şimdi siz onu bırakın, terapilerde bazen anne baba beraber alıyoruz ya. Baba elinde bir iki tane cep telefonu. İşte gel.
anne orada. Terapiye de giriyor
terapi
yani.
Terapi giriyor tabii tabii. Evet. Anne zorla sokmuştur onu. Anne konuyu anlatırken babaya bir telefon gelir, öbür uzatı sabittir. Anne baba der ki bir çıkayım mı hocam filan, böyle bir şey olur. Hadi çık gel gibi söylerim.
Sinirlenmiyor musunuz peki?
Yok.
Hayır şimdi insanız hepimiz.
Onu şöyle yapıyorum. O insanı nereye koyduğum belli. Yani bir anlam yüklemem gerekiyor. Yani sanki kapasite varmış da ben görmüyormuşum gibi yaparsam olmaz. Görüyorum hangi kapasite. Hani o davranış bizi bir
nokta ortaya koyuyor. Malzeme bu burada. Evet. Ben durayım kendimi yormayayım.
Bu malzemeden fazla çıkma. Bazen şey söylüyorum. Tamam siz çıkın da diyorum. Bu çocuğun babası kim diyorum. Benim hocam diyor. yani orada aslında bir ağır bir ifade
çok
kullanıyor.
Ağır,
tabii tabii. O zaman oturuyor bu noktada. Ya da bakıyorum mesela dış tarafta. Kameradan görebiliyorum. Bir beyefendi olmuş, hanımefendi çocuğu da gelmiş. Baba var mı diyorum, dışarıda oturuyor. Ben de dışarı söylüyorum. Siz diyorum babası mısınız? Evet diyor. O zaman diyorum sizinle gelmeniz gerekiyor. Geliyor böyle. Bazı babalar bana da ihtiyaç varsa gireyim diyor. Yani şimdi oradaki nokta ne var buradaki durumda? Tembellik de değil. Ama onun görevi değil sanki gibi düşüyor. Bu da bir noktada sorumsuzluk. Niye? Çünkü her mesleğin ilgilendiren yönü olduğu gibi evlilikte de eş ve baba olarak, anne olarak da mutlaka yüzde dilimleri farklı olabilir ama ilgilendiriyor sizi. O yüzden de tembellik dediğimiz konu, ben düşünmeyeyim de bunu yormayayım da bundan uzak durayım. Ben en çok ilginç şunu gördüm Cem Bey. İnsan aklını kullanıyorum diye bir sonuçtan rahatsızlık ol, duyar mıyım?
Nasıl, yani şimdi şöyle düşün. Nasıl rahatsızlık ha, oluyor?
Şimdi desen ki ya senin hiç aklın yok. Hı. Ya da şey ya zeki değilsin desen hakaret kabul eder insan değil mi? Evet. Davranışın bunu gösteriyor. Tabii. Arkadaşım yani ben öyle çocuklara soruyorum. Siz diyorsunuz ki diyorum ya kim okuyacak? Diyorsun ki beynimi kullanmayayım. İşte kim bu dersi çalışacak? Sen diyorsun ki yani benim aklım işe yaramaz. Yok hocam öyle demiyorum ben diyor. Buradaki nokta şu. Bizler nedense öğrenme ve çalışma kavramında bir Türk toplumu aslında öyle değildik. Biraz böyle bir rahat ve keyfiyet, ekonomik anlamda biraz iyi yerlere gelmek. Bizim neslimizde sahip olduklarımız, çalışmayla kazandıklarımızı çocuklara sunarken onlar çok çalışmadan bu imkanlara sahip olmaları biraz çocukları hazıra alıştırdığı için yani sadece okusam yeter gibi düşünmeye başladılar. Ya da annem babamın imkanını kullanırım hani miras yedi konumuna düştüler çocuklar. O yüzden de şunu söylüyoruz çocuklara. Babanın imkanıyla bunları kullanıyorsun. Babanın aklı ve annenin aklıyla. Senin aklın ne işe yarar? Buraya bakmak lazım. Onun için de biri ben tembellik yapıyorum diyorsa ben şöyle düşünüyorum. Ya ben bir aklımı bir kenara koyayım. Burada bir aklı olmayan bir varlık gibi şurada dolaşayım sonra tekrar geleyim gibi. Aslında insanın kendine biçtiği bir değersizlik. Biri ona tembel diyorsa o kişi bu noktada ben buradayım diyebilmesi için davranışları tembel değilim diyemezsiniz. Davranış olarak kendini ortaya koyması lazım işiyle.
Gerekirse davranışını değiştirecek. Davranışı
değiştirecek tabii. Da. Sonuç çünkü.
Bu arada
çünkü.
Bir evet. Değerli dinleyicimiz daha soru sormuş sosyal medya kanalıyla. Benim çok fazla takıntım var demiş. Ne yapsa çözüm bulamamış. İlaç tedavi de görüyorum ancak zihnimdeki kötü düşünceler bir türlü geçmiyor demiş Sayın Türkan Kaya. Çok üzülüyormuş ve ne yapması gerektiğini soruyor. Bu takıntılardan nasıl kurtulabilirim? Yardımcı olursanız evet, mutlu olurum.
Evet, bu buradaki nokta şudur. Olaylarda hep olumsuz düşünme vardır. Çünkü birçok konuda olumsuzlukla karşılaşmıştır. Şöyle bir şartlanma olmuştur. Yani benim hayatım böyle, kadercilik. Hı. Ya da ben ne yaparsam yapayım bir kurtulamıyorum diye düşünmüştür bir. İki, çocuğu okula gönderdiniz. Ama okulla ilgili beyninizde haberlerde geçmişlerde negatif bilgileriniz vardı. Acaba başına bir şey gelecek mi? Acaba bir nokta olacak mı? Acaba bir nokta sizi bu noktada mutsuz eder. O yüzden de insan bu tür konularda gücünün yettiğini yapmalı. Gücünün yetmediği yere eyvallah demeli. Tevekkül etmeli o noktada. Benim gücüm nereye yeter? Çocuğumu servise bindirmeye, servis şoförünün telefonunu almaya. Okuldan geliş saatlerini kontrol etmeye yeter. Ama onun dışında gidip sınıfta oturup teneffüste oturup çocuğu kontrol edemem. Çocuğumu sağlıklı yetiştirmeye gücüm yeter. Onu kendini koruma noktası, dikkat konusunda gücüm yeter. O zaman gerisi onun bileceği bir nokta. Üstümüze düşenden fazlasını düşünmek ve başımıza gelen olaylarda sorun çözme yöntemi yerine kaygılı bir yapıyla hayata devam etmek takıntıları ortaya çıkarır. O yüzden de bir kere pozitif düşünecek. İnanıp inanmamak zorunda değil. Zannediyorlar ki inanmıyorum buna. Yok sadece ses tonu söyleyeceksin. Yani bugün benim başıma bir şey gelmez. Ama arabanı da dikkatli kullanacaksın. Yolda da dikkatli yürüyeceksin. Ama bir şey geldiyse artık o bizim dışımızda olan bir nokta. Orada kişi kendi gücünün dışına çıkma konusunda sanki her şeye hükmetmek. Biraz hanımefendi her şeye hükmeden, her şeyi yönetmek isteyen, hiçbir sorun olmasın, bütün problem olmasın. Çünkü her olaydan bir negatif sonuç çıkarıp dertleniyor, mutsuz oluyor, sıkıntıya giriyor. Haberi dinlese üzülüyor. İşte komşudan bir şey duysa üzülüyor. Çok kötü haberler izlemeyecek. Komşu dedikodularına girmeyecek. Biraz güzel kitaplar okuyacak. Biraz mutlu yerlerde olacak. Çözemeyeceğiniz bir şeyin içine de girmenin de bir anlamı yok. Herkesin bir alanı vardır. Hı-hı. Yeterlilikleri vardır. Bu benim alanımda mı? Alanımda. Çocuğunuzu hastaneye götürdünüz. Ameliyata giremezsiniz yani. Kapıda yapmanız gereken sabırla, duayla beklemek. Gerisi doktora emanet ettiniz. İyi bir doktora verdiniz. Tamam bitti o noktada. Ameliyathaneye girseniz size de zarar, çocuğa da zarar. Zaten olmaz. Aynı onun gibi hayatta alanlarımızı iyi belirlemek, kendimizin çözebileceği alanda pozitif düşünmek, diğer alanlarda da biraz sabırlı ve hoşgörülü olmak.
Bize ayrılan süre de burada sona eriyor. Evet. Evet, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum.
Ve sevgili dinleyiciler ilginize çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Özgür Piyade ile Hayata Dair programının bugün de sonuna geldik. Memleketim FM'de kumanda masasında Sergül Doğan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kumanda masasında Ali Serin, program yapımcımız Nurettin Çetin, Özgür Piyade ile birlikte bendeniz Cem Kırçak. Huzurlarınızdan sevgi saygıyla ayrılıyor ve sizleri Mustafa Yıldız Doğan'la baş başa bırakıyoruz. Türkiye'm.
Asırlardır kıratımı suladım, ırmağımın akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey. Irmağımın akışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm. Türkiye'm hey hey hey hey hey. Irmağının akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm. Türkiye'm ölürüm. Türkiye'm hey hey. Çekmiş hep ninem, pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey. Mavi boncuk takışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey hey hey hey hey. Mavi boncuk takışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey hey hey hey hey. Thank you.
Kuralım ekmeğim, namusum arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm.
Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey hey hey. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.